Ayrım 9.
Üzerinde siyah ve bol bir redingot, pantolonunun paçalarını içine soktuğu boru tipi çizmeler, tarikat mensubu bir rahibin sivil elbiseleri vardı. Betimlemesi oldukça güç bitkilerin dal ve yaprakları adımı öylesine sarmıştı ki sanki o da bu yeşilliklerin içinde bitmiş bir bitki gibiydi. Resmin alt sağ köşesinde asil ve düzgün bir el yazısıyla şunlar yazılıydı. Gregor Johann Mendel. Belki de evin beyi inançlı biriydi ya da resimdeki yalnızca akrabalardan biri, belki de onun babasıydı. Bakışlarım duvardaki resimden cam masanın üzerindeki renkli monitörünün önünde oturan dostumuza ve bilgisayara kaydı. İlk anda onun orada uyuduğunu sandım. Ancak daha sonra onun sağ ön ayağını hareket ettirerek ustaca tuşlara bastığını gördüm. İnanılacak gibi değildi. Demek ki bu işi de becerebiliyordu. Kendi halkım hakkında en tuhaf öyküleri dinlemiştim şimdiye kadar. Ancak bu gördüklerim gerçekten saçma şeylerdi. Çünkü bunlar hem doğaya aykırıydı hem de en kötüsü biremin hayvanlar alemine aykırıydı. Ben şaşkınlıktan henüz kendime gelmeden o ekrandan bize doğru dönmüş ışıltıyla gülüyordu. "Hoş geldiniz sevgili dostlarım," diye bizi selamladı abartılı biçimde. "Nerede kaldığınızı düşünüyordum ben de. Mavi sakal bana." Bu arada benim şaşkın bakışımı fark ettiğinden bıyık altından bana gülerek başını sallıyordu. "Ha, öyle ya. Sizler beni bununla oynarken yaladınız. Ancak mikroelektronikteki büyük gelişmeler bütün dünyayı adeta baştan çıkardı. Çünkü bunlarla geberene kadar oynamanız gerekiyor. İleride siz de bilgisayar sahibi ukalaların sizlere bu sihirli makinaları yalnızca zorunlu nedenlerle kullandıkları masalını anlatmalarına izin vermeyin. Çünkü zamanın çoğunu ıvır zıvır şeylerle geçiriyorsunuz bunun dışında. Ben de istisna sayılmam işte." O bir kahverengi havanaydı. Yani zeka ve dikkat bakımından bütün ırkları koltuğunun altından geçirebilen bir ırktandı. Özel bir Amerikalı olan bunların kafaları çok geniştir. Gözleri arasındaki burunlarının da belirgin bir duruşu vardır. Karakteristik çene biçimi ve epey büyük öne doğru eğik sivri kulaklarıyla o ana kadar gördüğüm hiçbir türdeşime benzemiyordu. Onun loş ışıkta siyah olarak algıladığım koyu sıcak bir çikolata kahverengisi olan yumuşacık tüyleri, çalışma masasının arkasındaki kocaman pencereden içeriye düşen sonbaharın son ışıklarını yutuyordu. Evet, harikulade görünüyordu. Ancak bu çevredeki bütün türdeşler gibi onda da normal olmayan bir şey vardı. Bunun ne olduğunu tam olarak bilemiyordum. Ama benim üzerimde, ne bileyim işte, parçaları uyumlu biçimde yan yana getirilmemiş büyük bir yapboz oyunu gibi bir izlenim bırakmıştı. Belki de bu izlenimim onun yaşından dolayı oluşmuştur. Çünkü yaşça yaşlılığın bir ön aşamasındaydı. Ama belki de önceleri Felicita'ya olduğu gibi ona da kötü şeyler yapmışlardır. "Mavi sakal, bu oğlanın adı Francis, bu zeka küpü de Pascal," diyerek bizi tanıştırdı. Çalışma masasından atlayarak yanımıza doğru gelirken ben de ekrana göz atma şansını yakalamıştım. Ancak içinde bazı renkli grafiklerin bulunduğu, okunması olanaksız kriptografik bir metinden başka bir şey görünmüyordu. Pascal sinir bir samimiyetle, "Seninle tanışmaktan büyük sevinç ve onur duydum Francis," derken gelerek önümüzde durdu. "Acaba size bir şeyler ikram edebilir miyim? Biraz karides karışımlı latsi katsım var." "Teşekkür ederim. Biraz önce biz de zaten yemiştik." Bu kibarlık gösterisi yavaş yavaş tepemi attırmaya başlamıştı. "Ben küçük bir şey alabilirim. Bu sabah hiç iştahım yoktu. Yemler bir türlü boğazımdan geçmedi. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur." Mavi sakal sağlam gözüyle mahcup biçimde önüne bakarken göz ucuyla da sessizce benden anlayışlı olmamı istiyordu. "Elbette sevgili dostum mavi sakal, iştahsızlık ciddiye alınması gereken bir sorundur. Belki de tıbbi bir muayeneden geçmende yarar vardır. Böyle ufak arazlarla kimse yeterince dikkatli olamaz ki." "Yo, hayır hayır," diye karşılık verdi mavi sakal. Nasıl derler, ben yalnızca biraz boş boğazlık ettim işte. Sanırım birkaç lokma atıştırdıktan sonra kendimi yine iyi hissederim. Tabii tabii, istediğin kadar al. Latsikats kutusu mutfakta. Bütün nezaketiyle bizi mutfağa götürmek istedi. Mavi sakal mutfak lafını duyar duymaz aksak topal mutfağa fırladığında ben de şu bilgisayar uzmanının yolunu kestim. Özür dilerim Pascal, bizden birinin böyle bir cihazı kullanabileceğini rüyamda bile görebilmeyi düşünemezdim. Bana biraz gösterebilir misin acaba? Yüzünde heyecanlı bir tebessüm belirdi. Sevimlilik sözcüğü tam bu oğlana göreydi. Elbette Francis, seve seve gösteririm. Eğer istersen sana öğretirim bile. Ayrıca mavi sakal senden çok söz etti. Elbette yalnızca iyi şeyler söyledi. Civardaki cinayetleri sona erdirme çabalarını mükemmel buluyorum. Ben de kendi çapımdaki yöntemlerle bu korkunç olayları çözmeye çalışıyorum. Öyle sanıyorum ki güçlerimizi birleştirirsek bu cinayetlerin önünü kesebiliriz. Burada şu yöntemin nasıl çalıştığını görüyor musun? Çalışma masasını atlayarak bilgisayarın üzerinde duran monitörün önüne geçtik. Evin beyi bu konuda da cömert davranmıştı. Alet gerçekten de IBM markaydı. Öyle sanıyorum ki ekrandaki metin bilimsel bir denemeydi. Çünkü daha ilk satırları okur okumaz ağzı açılan şişeden ortalığa yayılan parfüm kokusu gibi bütün dikkatim dağılmaya başladı. Elbette sahibimin. O yokken benim onun bilgisayarıyla oynadığımdan haberi yok. Ama o bütün gün evde yoktur ki. Evde yalnız kalınca da can sıkıntısından patlıyorum dostum. Bana inanabilirsin. Benim yaşımda biri dışarıda dolaşmaktan da pek zevk almaz. Dışarı çıkamayan birisi daha çıktı işte karşıma. Bu civarda da hep rahipler yaşıyordu doğrusu. Dışarıda Amok kardeşler çetesinin dolaştığı düşünülürse bütün bunları anlayışla karşılamak gerek. Bu inanılmaz bir şey Pascal. Bütün bunları sen nasıl öğrendin peki? Çok basit. Hayat arkadaşımın program kitapları çalışma odasında her zaman ortalıkta dağınık durur. Onlara bakarak bu işi kendi kendime öğreniyorum ben de. Disketleri ondan yürütüyorum. Dahası onun haberi olmadan bilgisayara yeni komutlar vererek hard diskte gizli dosyalar bile açtım. Bir dakika, bir dakika, o kadar hızlı anlatma diye karşı koydum. Eğer karşındakinin seni dinlemesi senin için önemliyse daha yavaş konuşman gerek. Program kitapları, disketler, hard disk filan, bütün bunlar bana Arapça gibi geliyor. Utanmış gibi sırıttı. Evet, evet, şu yaşlı Pascal'ın çenesi düştü işte yine. Aptalca şeyler anlatıyorum baksana. Yaşlılıktan olmalı. Yalnızlığın öcü böyle saçmalayarak alınıyor işte. Tasalanma Francis. Sana her şeyi öğreteceğim. Mantık üzerine kurulu olduğu için her şey gerçekten çok basit. Senin gözlerinden doğuştan mantıklı biri olduğunu okuyorum sanki. Şu seri cinayetleri aydınlatmada mantık dehamın bana yardımcı olmasını diliyorum doğrusu. Ancak bu arada toplayabildiğim bütün bilgi ve verilere karşın hala başladığım yerdeydim. Nasıl yani? Pascal, klavyenin üst tarafındaki fonksiyon tuşlarından birine dokundu. Bunun üzerine ekranın tamamı yukarıdan aşağıya doğru kararmaya başladı. Sonra bu siyah ekranda içinde Roman rakamlarıyla numaralandırılmış bir sürü isim belirdi. Listenin en üstünde Felida başlığı yazılıydı. Bu kelimenin ne anlama geldiğini biliyor musun diye sordu Pascal. Elbette diye yanıtladım. Bu bizim türümüzün Panthera, Asinonyx, Neophelis, Linyx ve Leopardus olarak alt dallara ayrılan üst kavramıdır. Hayvan bilimciler arasında bugün hala tartışma konusu olmasına karşın Felida bütün bu türlerin kökeni olarak kabul edilir. Pascal sanki gizem dolu bir art zaman dilimini izliyormuşçasına şaşkın şaşkın bakmaya başladı. Felida diye iç geçirirken süzgün bakıyordu. Evrim inanılmaz sayıda canlıyı ortaya çıkarttı. Bugün yeryüzünde 1 milyondan fazla hayvan türü yaşamaktadır. Ancak bunların hiçbiri Felida kadar saygı ve hayranlığı hak etmiyor. Feridun'un yalnızca 40 kadar alt türü olmasına karşın en çok hayranlık uyandıran yaratıklar bu grubun içindedir. Her ne kadar abartılıyormuş gibi olsa da bu doğanın bir mucizesidir. Peki bu listedekiler nedir Pascal? Bilgisayarla soy araştırması mı yapıyorsun yoksa? Bütün bunların şu cinayetlerle ilgisi nedir? Hınzır hınzır güldü. Sabret sevgili dostum, birazcık sabret. Eğer yaşlı bir adamla konuşuyorsan her şeyden önce iki şeye ihtiyacın vardır. Ağız kokusuna karşı dayanıklılık, bir de sabır. Birlik maddesine gelinceye kadar bir tuşun yardımıyla listedeki her maddeyi teker teker geçti. Sonra da başka bir tuşa bastı. Liste kayboldu. Ardından ekrana her ismin yanında yaklaşık yarım sayfalık metinlerin bulunduğu, bir sürü ismin yer aldığı bir tablo geldi. Bu, içinde bulunduğumuz bölgede oturan birlik üyelerimizin ayrıntılı bir listesidir diye açıkladı Pascal. Bu listede her türdeşimizin adı, yaşı, cinsiyeti, ırkı, tür cinsi, ailesi, sahibi, karakteri, en belirgin özellikleri, sağlık durumu gibi bilgiler kayıtlıdır. Özellikle türdeşlerimizin arasında çoklu ilişkiler burada belgelendirilerek istendiğinde kurulan ilişkilerle karmaşık bir arama ve sınıflandırma sistemi oluşturulur. Şu an seni de buraya kayıt etmem gerektiğini anımsadım. Burada yaklaşık 200 kadar kardeşimizin kaydı var. Bu listeyi bilgisayarı yeni öğrendiğim sırada elimdeki karmaşık bilgileri kullanarak bilgi işlem programını çalışabilmek için oluşturmuştum. Bu işi öylesine yapmıştım işte. Ancak bu arada bu liste oldukça büyük önem kazandı. Yeni bir tuşa basmasının ardından sağ üst tarafta yanıp sönen küçük bir soru işareti belirdi. Pascal bunun yanına cinayet kelimesini yazdı. Makinenin içinden iniltiye benzeyen sesler gelmeye başladı. Ardından liste hızlı hızlı bir aşağı bir yukarı doğru gidip geldikten sonra Atlas isminde durdu. Bu ismi ve buna ait bilgileri siyah bir çerçeve içine aldı, zemini kan kırmızı boyadıktan sonra en alt kısmına siyah, kalın bir çarpı işareti koydu. Şu karanlık herifin ağına ilk düşen Atlas'tı. O küçük bir Kazanova'ydı. Gençti. Hiçbir sorunu yoktu. İçinde hayata ve sevgiye duyduğu sonsuz açlıktan başka hiçbir şey yoktu. Onun düşmanının olmasına olanak yoktu. Gerçi o kısırlaştırılmadığından bazı bölge liderlerinin damarına basıyordu. Ama diğer bütün kısırlaştırılmamışlar gibi bölgecilik konusunda oldukça geniş bir yaklaşımı vardı. Acaba şunu biliyor muydun? Bütün kurbanlar tam da, evet, öldürüldüklerinde hepsi de aşıktı. Yani kızışmış bir dişinin peşindeydiler. Hepsinin erkek olduğunu ve ailelerinin arasında çapraz bağlantılar olduğunu saymazsak, ölenler arasındaki tek ortak nokta da bu galiba. Ancak şimdilik bunları bir tarafa bırakalım. Yeniden sihirli tuşlara dokundu ve yine yanında çarpı bulunan bir isim belirdi. Bu da ikinci kurban, Tom Tom. Nevrotik hayvanın tekiydi. Durmadan izlendiğini sanırdı. Oldukça ödlekti ve beceriksizin biriydi. Zaten er ya da geç belasını bulacaktı. Ceset No 3, isimsiz bir türdeş. Olasılıkla her gün bulunduğu bölgeyi değiştiren evsiz başıboşlardan biri. Tahminen insanların ona verdikleriyle ve çöp bidonlarından bulduklarıyla yaşıyordu. İçindeki ilkbahar ateşinin tam da bizim bölgemizde uyanması bütünüyle rastlantı. Dördüncü ölümümüz Sasha. O daha neredeyse bir çocuktu. Büyük olasılıkla ensesinden ısırılarak hayata veda etmeden birkaç hafta önce cinsel olgunluğa erişmişti. Özel not, ölmek için çok genç. Turumuzun beşincisi nihayet Deep Purple. Mavi sakal bana senin onun hakkında bilgi topladığını anlattı. O moruğun gizli bir çapkın olduğu hiç aklıma gelmezdi doğrusu. Aklıma bir şey geldi. Cinayete kurban gidenlerin ırklarının ne olduğunu bilgisayara sor bakalım dedim. Fena fikir değil, diye sevindi Pascal. Artık keyfi yerine gelmişti. Kendisi gibi bu işlerden hoşlanan birini bulmanın sevinci yüzünden okunuyordu. Bütün bilgileri önceden bilgisayara kendisi girdiğinden yanıtın ne olduğunu bildiği halde yine de ön ayakları sanki tuşların üzerinde hızla uçuyordu. Bilgisayar sonucu birkaç saniye sonra üstteki bir kutucuğun içinde vermişti bile. İsim Atlas. Irk Avrupalı kısa tüylü. Tom Tom Avrupalı kısa tüylü. Felida X Avrupalı kısa tüylü. Sasha Avrupalı kısa tüylü. Deep Purple Avrupalı kısa tüylü. Beşi de Felida'nın seçkin türlerinden biri değil, dedi Pascal bıyık altından. Ama yine de büyük benzerlikleri var diye kendimden emin karşılık verdim. Sevgili dostum, bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Çünkü Avrupalı kısa tüylüler dünyada en yaygın olan türdür. İstersen şöyle söyleyelim. Avrupalı kısa tüylüler bizim temel standardımızdır. Öyle sanıyorum ki bölgemizdekilerin %70'i bu türdeler. Haklıydı. Ancak içgüdülerim bana benim varsayımlarımda da doğruluk payı olduğunu söylüyordu. Buna rağmen oldukça ilginç. Bütün kurbanlar erkek. Kızışmış ve de Avrupalı kısa tüylü. Yo, hepsi değil. Birden yüzünü karanlık bir ifade kapladı. Biraz gülen gözlerindeki bütün canlılık kaybolup gitti. Altıncı kurbanı kayıtlara geçme fırsatını bulamadım henüz. Ne altıncı kurbanı? Hiçbir şey anlamıyordum. Yoksa mavi sakal yine benden bir şey mi saklamıştı? Bana hiçbir yanıt vermeden Pascal birkaç tuşa daha dokundu. Bilgisayar bir süre aradıktan sonra isimleri F ile başlayan bütün türdeşlerin isimlerini sıraladı. Müthiş bir düşünce beynimi kemirmeye başladı. Aklımdan geçenleri sonuna kadar getirmektense ölmeyi tercih ederdim. Hayır, aklıma gelenler çok saçmaydı. Çünkü bunun içinde mantık diye bir şey yoktu. İşte o an korktuğum başıma geldi. Pascal ekranda sürekli yukarıya doğru akan listeyi Felicita isminde durdurdu ve birimi tuşların da yardımıyla kırmızıya boyamaya başladı. Felicita mı? Histerik biçimde güldüm. Pascal hiçbir tepki vermeden düşünceli düşünceli işini yapmayı sürdürdü. Evet, maalesef Felicita da gitti. Hayır hayır Pascal, bu olanaksız. Sen bir şeyleri birbirine karıştırıyorsun. Ben daha yarım saat önce konuştum onunla. Bana çok canlı geldi. Onun ölümünü ancak sen ve Mavi Sakal gelmeden önce haber verdiler bana. Kim haber verdi? Agathe. O da başıboş dolaşan biridir ve her deliğe girer çıkar. Peki neden bana bunu hemen söylemedin? İlk karşılaşmamızı böyle türler ürpertici bir haberle gerçekleştirmek istemedim işte. Ama ne zaman ve nasıl? Birden her şey gözümün önünde canlanmaya başladı. Şu açık çatı penceresi, sahibi sabah ihtiyaçlarını karşılamak için benimle birlikte dışarıya çıkmıştı. Sonra o da evde yapayalnız kalmıştı. Aniden gözlerimden yaşlar boşandı. Neden? Niçin? Zaten çok acı çekmiş olan bu zavallı yaratığı öldürmenin nasıl bir nedeni olabilirdi ki? Asadan aşağıya atlayıp koşarak evden dışarıya çıktım. Dışarıda Pascal'ın sözlerinin gerçek olamayacağı düşüncesi kapladı içimi. Başka bir Felicita'yı kastediyor olmalıydı. Evet evet, öyle olmalıydı. Felicita'nın yaşadığını kendi gözlerimle bir görebilsem dünyanın gidişatını bile değiştirecek güce sahip olabilirdim. Bahçe duvarı boyunca çılgın gibi koşuyordum. Kuşkuyla çevreyi gözden geçirerek çatılara çıkabileceğim bir yer arıyordum. Çevremdeki her şey kopartılıp havaya fırlatılmış takvim yaprakları gibi uçuşuyor gibime geliyordu. İşte orada bir yangın merdiveni. Merdiveni hızla tırmandıktan sonra nefes nefese çatılardan oluşan manzaranın içinde bulmuştum yine kendimi. Durmak filan yoktu. Onu görmeliydim. Onu mutlaka görmeliydim. Çünkü o ölmemişti. Kafamdaki bu düşünce giderek şizofren bir kesinlik kazanıyordu. Sonunda hala açık olan çatı penceresine ulaştım. Kalbim yerinden fırlayacakmış gibi çarparken kafamı pencereden içeriye sokup aşağıya doğru baktım. Aşağıda sanki korku filminden alınma bir sahne vardı. Şu asil babalık sallanan sandalyesine oturmuş, iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Ayaklarının dibinde yatan Felicita'nın başı neredeyse gövdesinden kopacak gibiydi. Katil bu kez oldukça hunharca bir vahşet sergilemişti. Çünkü ensesine onu amacına rahatlıkla ulaştırabilecek ölümcül ısırığı atmakla kalmamış, aynı zamanda çoktan ölmüş olan Felicita'nın boynunu da parçalayarak darmadağın etmişti. Halının üzerine o kadar çok kan akmıştı ki Felicita sanki bu kırmızı sıvının içinde yüzüyormuş gibi duruyordu. Canavar kesinlikle onun kafasını koparmayı amaçlamış, ancak birden yaşlı adamın ayak seslerini duyunca olağanüstü bir sıçrayışla çatı penceresine atlayıp kaçmıştı. Felicita'nın kör olan gözleri ölmek üzere olmasına rağmen bile bir şeyler görmek istiyormuşçasına sonuna kadar açılmıştı. Dünyada ne kadar çok nefret, savaş ve kötülük var. Dışarıdan boşu boşuna korkmuyormuş zavallı. Çünkü diğerleri vardı, şu katiller vardı dışarıda. İçinde bulunduğum acıklı duruma karşın Pascal'a anlattığım varsayımlarımda kesinlikle haklı olduğumu biliyordum. Diğer beşinin katledilmesiyle Felicita'nın öldürülmesi arasındaki tek fark onun tanıklığıydı. Belki de bana anlatmak istediği daha başka önemli bilgiler olduğu için öldürülmüştü. Aniden tepemden aşağı kaynar sular döküldü. Bütün bunlardan çıkan sonuca göre birisi beni hiç durmadan izliyordu. Katil öyle vahşi, ağzından salyalar akan bir sapık filan değildi. Tam tersine oldukça zeki ve kimsenin planlarını öğrenmesini istemeyen biriydi.